Ayrım 2. Çaresiz değilsiniz, çaresizsiniz. Doktor A. Cem Keçe, sayfa 15. Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe neler mani olur diye düşünürüm. Engelleri ortadan kaldırdım mı, iş kendi kendine yürür. Atatürk. Kişileri ve toplumları sınırlayan öğrenilmiş çaresizlik, insandan insana geçebilir ve insanın kişisel gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri olabilir. Burası Türkiye, her şey olabilir. Bizden adam olmaz sözleriyle ortaya çıkan toplumsal ve hiç uğraşma başaramazsın. Ben asla başaramam. Ben de çabaladım ama olmadı. Sen kim, onu yapmak kim? Daha 40 fırın ekmek yemen lazım gibi bireysel kalıplaşmış sözlerle kendini gösteren öğrenilmiş çaresizlik, olumsuz bir sonucu kontrol edemeyeceğine inanan bir kişinin, olumsuz sonucu ortadan kaldırabileceği durumlarda dahi gereken çabayı göstermemesi olarak tanımlanabilir. Kişinin yaşadığı hayattaki zorlanmaları ya da yenilgileri, ona en ufak bir şeyi bile değiştiremeyeceği konusunda sonuçlara ulaştırırken, kişi ironik bir şekilde mevcut ve şikayetçi olduğu şartların ya kendiliğinden değişmesini bekler ya da başkalarının düzeltmesi için dua eder. Düzeltmeye kalkanlar da bilgisizlikten, acelecilikten, donanımsızlıktan ve sabırsızlıktan dolayı ilk başlarda hayal kırıklığına uğrayabilirler. Ama bu kişiler ilk başlarda kendilerine ya da başkalarına yaptıkları açıklamalarda yenilginin bilgisizlikten dolayı olduğunu söylemek yerine içlerindeki öğrenilmiş çaresizlikle kaderlerini suçlayacaklardır. Bu nedenle suçlamak yerine sorumluluk almak çok önemlidir. 1965'in başlarında Martin E.P. Seligman meslektaşları ile birlikte öğrenme ile korku arasındaki ilişkiyi incelemek üzere köpekler üzerindeki Pavlov'un klasik koşullanma şartlı refleks deneyini yaparken tesadüfen beklenmedik bir fenomen keşfetti. Köpekler aynı insanlar gibi bir yiyecek gösterildiğinde tükürük salgılama eğilimindedirler. Pavlov, yiyeceğin gösterilmesiyle zil veya bir sesin çalınması işleminin defalarca tekrarlanarak eşlenmesi sonucunda köpeklerin salya akıttıklarını keşfetti. Bundan sonrası zili çalıp köpeğin salya akıtmasını izlemekten ibaretti. Seligman deneyinde herhangi bir deneye tabi tutulmamış 24 tane köpek aldı ve onları 3 gruba ayırdı. Birinci gruptaki köpeklere kaçış grubu adını verdi, beyaz bir kabinin içerisine yerleştirilmiş bir hamağa sıralanmış bir halde yatarlarken arka ayaklarından 500 voltluk zararsız bir elektrik şoku uyguladı. Bu gruptaki köpekler kabinde kafalarının bir yanındaki paneldeki bir düğmeye basarak şoku kesme imkanına sahiptiler. Eğer 30 saniye içinde düğmeye basılmazsa şok kendiliğinden kesiliyordu. Bu köpekler düğmeye basmayı hızlı öğrendiler ve gittikçe daha az sürede düğmeye basmayı başardılar. İkinci gruba boyunduruk grubu adını verdi ve bunlar kaçış grubu ile aynı şartlar altında şoka maruz bırakılıyorlardı. Ancak bu köpekler düğmeye bassalar bile şok kesilmiyordu. Bu köpeklere uygulanan şok süresi kaçış grubundaki bir köpeğe uygulanan kadardı. Böylece kaçış ve boyunduruk grubu aynı sürelerde şoka maruz kalıyorlardı. Ancak boyunduruk grubu panele bassa bile şok kesilmediği için 30 denemeden sonra paneldeki düğmeye basmaktan vazgeçiyordu. Üçüncü gruptaki köpeklere ise kontrol grubu adını verdi ve bu gruptaki köpekler herhangi bir şoka maruz kalmıyorlardı. 24 saat sonra tüm köpekleri kısa bir çitle iki bölmeye ayrılmış kapalı bir alana götürdüler. Köpeklere 10 kez şok veriliyor ve köpeklerin bu 10 denemenin birinde duvarların üstünden kaç tarafa atlayarak şoktan kurtulacakları umuluyordu. Kaçış grubu ve kontrol grubu kurtulmada hemen hemen aynı başarıyı gösterirken boyunduruk grubu diğer gruplardan önemli ölçüde farklılık gösterdi. Bu gruptaki 8 köpeğin 6'sı 10 denemeden sonra bile duvarın üzerinden atlayıp şoktan kurtulamadı. Bir hafta sonra ise bu 8 köpeğin 5'i hala denemenin herhangi birinde karşıya atlamayı beceremiyordu. Bu gruptaki köpeklerin %75'i neredeyse karşıya hiç atlayamıyor. %62.5'i ise 7 gün geçmesine rağmen hala başarısızlıklarını sürdürüyorlardı. Deneyin sonuçları tuhaf biçimde ikinci gruptaki köpeklerin çaresiz olmayı öğrendiklerine işaret ediyordu. Yani düşündüğünüz şeyler davranışlarınızı belirler. Öğrenilmiş çaresizlik en çok his ve duygu yokluğu olarak tanımlanan depresyonu açıklamak için kullanılmıştır. Depresyondaki bir kişi için geçmiş kötüdür, şimdiki zaman da kötüdür ve gelecekte kötü olacaktır. Yani umut yoktur, hep kış vardır. Depresyondaki insanlar çaresizliği öğrendikleri için o hale gelirler ve ne yaparlarsa yapsınlar boşuna olacağını öğrenmişlerdir. Seligman, depresyondaki insanların kötü olaylar hakkında depresyonda olmayanlardan daha kötümser olduklarını keşfetmişti. Mesela diyelim ki kişi çok kötü geçen bir sınavdan geçer not alamadı. Bunun nedenini nasıl açıklar? Ben aptalım. Çok şanssızdım ki ayın 13'ü Cuma'ya gelmişti. Hoca ön yargılıydı. Hocanın notu kıt. O gün kendimi iyi hissetmiyordum. Çalışmaya vaktim yoktu gibi. Bu açıklamalar kişinin daha çok cesaretinin kırılmasına, ümitsizliği ve çaresizlik duygusunun artmasına yol açacaktır. Çünkü kişi sorumluluk almak yerine suçlamayı seçmiştir ve öğrenilmiş çaresizlik zincirine yeni bir halka eklemiştir. Ancak insanlar sorumluluk alarak ve yeni açıklama tarzları öğrenerek depresyon üstünden gelebilirler. Kendilerine olan güvenlerini artırabilirler. Güvensizlik kişinin çalışma gücünü, cesaretini ve öğrenme kapasitesini azaltabilir. Çaresizliğin çeşitli tipleri vardır. Bunlar eşe güvensizlik, topluma güvensizlik, aileye güvensizlik, geleceğe güvensizlik ama en önemlisi kişinin kendine güvensiz olması şeklinde sıralanabilir. Güvensizlikler, tekrarlayan başarısızlıklar, tükenmişlik duygusu ve sürekli başarısız olma beklentisi kişide bir süre sonra öğrenilmiş çaresizlik duygusu oluşturabilir. Ancak toplumda bazı insanlar olumsuzlukları hiç üstüne almazken bazıları da her başarısızlıkta kendini suçlama yoluna gidebiliyor. Acaba neden? Genelde depresif eğilimli kişiler, çevrenin yapamadın, yapamazsın zaten baskısına maruz kalanlar, ebeveynleri tarafından koşullu sevilenler ve onaylanmayanlar, öğrenilmiş çaresizliğin daha sık görüldüğü kişilerdir. Yani baktığımızda kökü çocukluk yıllarına dayanan bir nedensellik vardır. Bazı ailelerde yaşları birbirine yakın iki kardeşten biri çok akıllı, çok zeki, becerikli, ekmeğini taştan çıkarır. Diğeri de genelde çok aptal, beceriksiz, çok saf şeklinde tanımlandığında bu çocukların kendilerine yüklenen sıfatlara uygun bir yaşama yöneldikleri görülecektir. Yani bebeğinden ne ekerlerse ileride de onu biçerler. Ancak biçilenler kader değildir. Her insan kendi kaderini yeniden yazma gücüne ve kudretine sahiptir. Çünkü kader yapılan seçimlerin bir sonucudur ve bir soluktan ibarettir hayat. Seçimlerini düşünerek ve bilerek yapan bir insan daha az hata yapar ve kaderini yeniden yazabilir. Kişinin etrafındaki insanların davranışlarını incelemesi kendini tanımasına katkıda bulunurken kendini tanıması da başkalarını daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. Olumsuz yüklenmelere isyan etmeyen, nasıl olsa değişmez inancıyla hayata devam eden ve olumsuz rolleri değiştirecek davranışlarının sürekli çevre tarafından bastırılmasına izin veren kişiler, kendi kaderlerini yazmak yerine kendilerine biçilen kaderi yaşamaya mahkum olurlar ve öğrenilmiş çaresizlik ile mutsuz bir hayat yaşarlar. Seçim sizin. Tabii kişi öğrenilmiş çaresizlikle kendi çabalarıyla başa çıkamadığı durumlarda bir terapisten yardım alabilir. Klaus Mahler'e göre her insanın içinde keşfedilmemiş bir yetenekler hazinesi vardır. Bundan bütünüyle yararlanabilen insanların sayısı ne yazık ki çok azdır. Bunun sebebi kişi ya bu hazinenin farkına varamamıştır ya da onu geliştirmek için gerekli bilgiye sahip değildir. Kişinin büyümesi ve gelişimi tıpkı bir ağaç gibidir. Bu ağacın üzerinde pek çok dal ve yaprakların olan sağlıklı bir ağaç ya da bodur bir bitki mi olacağına karar vermek kişinin kendi elindedir. Hayat ağacı 4 bölümden oluşur. Kökler (parantez içinde) hayata bakış açısı. Toprak (parantez içinde) çevre. Gövde (parantez içinde) kişisel hedefler. Dallar (parantez içinde) bilgi ve beceriler. Eğer kişi hayatında fark edilir değişimler yapmak istiyorsa, hayat ağacını budur bir bitkiye çevirmemeli, başarı gemisinin dümenini eline almalı ve başta suçlama, çaresizlik, öfke, korku, umutsuzluk olmak üzere tüm negatif duyguları bir kenara bırakarak hayat yolculuğuna devam etmelidir. Aksi takdirde kişi seçtiği hayatta mutlu olamaz. Başkalarının hayatını yaşamaktan veya başkalarının arzularını karşılamaya çalışmaktan yorulabilir. Kendini hayat ormanının içinde kaybolmuş ve çaresiz hissedebilir. Ancak kişiyi karanlıklardan çıkaracak olan tek şey kendisidir. Yani çaresiz değilsiniz, çaresizsiniz. Sorumluluk almak. İçimde bir ses diyor ki, düşüncenin özgürlüğüyle bilinçlenirse insan, başka mutluluğa gerek kalmıyormuş. Nietzsche. Bir çocuk oynarken ayağı bir şeye takılıp düşünce, annesi hemen o şeyi döver ve seni gidi seni, sen niye orada duruyorsun diye söylenir. Çocuk o şey orada durmasa ayağa takılıp düşmeyeceğini sanır ve büyüdükçe her takılıp düştüğünde veya yaptığı her hatada suçu yükleyecek birini veya bir şeyi mutlaka bulur. Yani çocuk yaşadıklarının sorumluluğunu almayı değil, suçlamayı öğrenir. Bu nedenle suçlamaya karşı sorumluluk almayı öğrenme çok önemli bir süreçtir. Karakterin en önemli ögelerinden birisi olan sorumluluk duygusu, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanda yerine getirmesi zorunluluğudur. Sorumluluğu alan bir kişi, kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında istenilen şekilde ve istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır. Sorumluluk sahibi olmak, kişinin kendi varoluşunu yaşamasıdır. Kendi hayatının kontrolünü elinde tutmasıdır. Diğer insanların saygısını, güvenini ve sevgisini kazanmasının en önemli gerçeklerinden biridir. Yaşamın zorluklarına sorumluluk bilinciyle yaklaşmak kişiye olayları değiştirme gücünü kazandırır. Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır. Kendi kaderini yazmayan insandır. Arabayı boşa almış insandır. Sorumsuz insanlar devamlı bahaneler arasında dolanır, başkalarını ve içinde bulundukları şartları suçlarlar. Kendilerini sevmezler. Çok az iş üretir, işlerin yürümesini engeller, anlamamış görünür ve yardıma muhtaç insanı oynarlar. Yani bu kişiler hareket etmekte çok yavaş ama şikayet etmekte çok hızlıdırlar. Sorumlu insan ise yapılması gereken bir işi zamanda yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır. Kendi kaderini yaptığı seçimlerle yazan insandır. Arabanın kontrolünü ele almış insandır. Yani kişi hiç kimseye hesap vermek zorunda olmasa bile kendi vicdanına karşı hesap verme zorunluluğunu duyar. Çünkü hayat sadece seçim lerden oluşur. Bu seçimler her saniye yapılır ama belki en önemlisi hayatı ne kadar manalı yaşamak istiyoruz seçimidir. Kişi yürüdüğü yolda bambaşka caddelere çıkartan tesadüfler her zaman olabilir. Bu durumda kişi elinin kolunun bağlanıp edilgenliğine mahkum edildiği mecburiyetini yok saymalıdır. İster bilinçli olsun, ister bilinç dışı ve otomatik olsun, tüm seçimler kişinin kaderini yazmasıdır. Her seçim bir vazgeçiştir. Her seçim farkında olarak ya da olmayarak bir şeylerin reddedilmesi demektir. Atılan her adım ister kritik bir karar aşamasında olsun, ister sıradan bir günün rutin havasında olsun, atılmamış ama istense atılabilecek olan onlarca başka adımı ve belki de fırsatı reddetmiş olmak demektir. Pek çok seçimde avantaj ve dezavantajlar vardır. Bu açıdan her seçim bir kaybediştir ama ne kaybettiğini bilmek, ne kaybedeceğini bile bile o seçeneği elemek, sorumluluğu kişinin kendisine bırakır. Seçimini bilinçli yapan kişi, vazgeçişlerini ve bedellerini bilir, sonuçlarına katlanır, öfke duymaz. Başkasının hayatını yaşıyorum duygusuna kapılmaz. Ahmet Bilge'yi ziyarete gitmişti. Bilge Ahmet'e ne içersin diye sorar. Ahmet de fark etmez yanıtını verir. Bilge, peki o zaman çay mı kahve mi desem diye teklif yeniler. Ahmet, bana hep su yer. Sen bir şeyler getir de beraber içeriz der. Bilge, Ahmet'e ders verecek bir içecek hazırlamak ister ve elinde bulunan bitki çaylarından kekik ve anasonu alıp kaynatmaya başlar. Çay hazır olunca ikisini de karıştırarak Ahmet'e ikramda bulunur. Sarımtırak rengiyle garip duran bardağı gören Ahmet, bunlar da ne çayı demekten kendini alamaz. Bilge, madem senin için hiçbir şey fark etmiyor, buyur iç o zaman diye karşılık verir. Ahmet çaydan bir yudum alır, çayı dudaklarına götürmesiyle geri çekmesi bir olur ve bu da ne diye tepki gösterir. Bilge'nin yüzünde bir tebessümle, ben buna fark etmez çayı diyorum. Çünkü fark etmez çayı yüzde fark edilir bir değişime sebep olur der. Yukarıdaki hikayeden çıkarılacak kıssadan hisse şudur. Kişi hayatında birçok kez seçme şansına sahip olur. Kişi bu şanslarını tutarsızca harcarsa hayatının değerini bilmez ve kendi kaderini yazamaz. Hatta kişi bilinç dışı olarak her şeyi ve her işi fark etmez noktasına taşıyabilir. Bu durumda kişi fark etmez seçimini yaptığı için hayatın ona sunduğu seçeneği kabullenmek zorunda kalır. Çünkü kişi seçme hakkını kullanmadığı için de bir seçim yapmıştır. Hayatının sorumluluğunu başkalarının eline teslim etmiştir. Artık suçu kendinde aramak yerine herkesi suçlamaya başlar ve kendini mutsuzluğa mahkum eder. Eğer kişi hayatında fark edilir değişimler yapmak istiyorsa, farkı fark etmeli ve doğru seçimler yapmalıdır, sorumluluk almalıdır ve hayat gemisinin dümenine geçmelidir. Çünkü kişi her saniye yaptığı seçimlerle bir kelebek etkisi yaratır. Seçimlerini hoyratça veya bilinçsizce yapan bir kişi, aldığı kararların onu nasıl etkilediğini bilmeden yaşar. Kişinin beyni hayata dair ön yargı ve tanımlarla o kadar doludur ki, kendi istiklerini ve en derin arzularını bile çoğu zaman bugüne kadar ona öğretilmiş kurallar, gelenekler, yapılması ve olunması gereken şeylerle karıştırır. Kendi benliğini öldürüp toplumun onu değerli göreceği şekilde yaşamaya başlar. Hayatı iyi bir maaş, iyi bir ev, iyi bir araba, saygınlık, ün ve zenginlik peşinde koşmakla geçer. Herkes ne düşünüyorsa düşünsün, kendime ancak ben bir değer biçebilirim ve başkalarının bana verdiği değer sadece onların bugüne kadarki koşullandırmaların bir sonucudur diyebilen kişi kendini özgürleştirebilir. Çünkü kişi kendi yaşamının yegane sorumlusudur. Bu düşüncenin doğruluğu kolayca kabul edilse bile özümsemek, yani bütün hayatının yaratıcısı olduğunu fark etmek ciddi bir stres kaynağıdır. Çünkü seçim yapmak, yanlış bir seçim yapmak riskini de almak demektir. Hayatın sadece seçimlerden oluştuğunu fark etmek, bilinmezliklerle dolu devasa kent İstanbul'da bir semtin ara sokaklarında kaybolmuşken minnetle uyulacak kurallar aramak yerine gerçekte ne yapmak istediğini bilmektir. Hayatın seçimlerden oluştuğunu kavramak, varlığı belki yıllar sonra fark edilebilecek bir kumbarada daha az keşke biriktirmek demektir. Seçim yapmak, sorumluluk almak demektir. Sorumluluk almaksa, bütün sonuçlarıyla o olayın tartışmasız yaratıcısı olduğunu kabullenmektir. Sorumluluğu sahiplenmek, yenilen yemeğin hesabını ödemeye benzer. Çünkü olaylar kişinin başına gelmez. Kötü şeyler hep kişiyi bulmaz. Kötü şeylere yol açan seçimleri kişi kendisi yapar. Hiç seçim yapmamak, beklemek, olaylar akışına bırakmak bile seçimdir. Seçim yapmamayı seçmektir. Sonuç olarak sorumluluğu kabul etmeden kişi kendini geliştirip ileri gidemez. kendini iyi edemez. Kendi varoluşunu yaşayamaz. Kişinin kabul ettiği sorumluluk derecesinde hayatının üzerinde kontrolü vardır. İkinci ayrımın sonu, sayfa 25.